Merhabalar efendim, ben TT. Bugün günlerden 30 Ağustos 2021 Pazartesi. Uzun zamandan beri sizinle paylaştığım ilk bölüm, geçen Cuma'yı sayacak olmazsak. Çünkü geçen Cuma bir bölüm paylaşmıştım ama şu an onu kaldırdım. Gerçi benim herhalde ön belleğimde olduğu için hala kalkmamış görünüyor ama kalkmadıysa da kaldıracağım en nihayetinde. O bölümü çekmemin ve kaldırmamın sebebi de şudur. Şu an içinde yaşadığım bir problem var. Evliliğimle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşıyorum. Hani o bölüm aslına bakarsanız burada arşiv niyetinde kalması için çektiğim bir bölüm değil. Daha çok o andaki psikolojimde biraz içimi dökmek, biraz bir şeyleri paylaşabilmek açısından çektiğim bir bölümdü. Ha, amacına da ulaştı. Evet, gerçekten konuşmuş olmak insanı rahatlatıyor. Her ne kadar beni duyan olup olmadığını bilmesem de en azından içindekileri dökmek gerçekten faydalı. Ha, duyan duymayan bilmesem de derken, bu arada hakkında yemeyeyim, Amerika Günleri Podcast her zaman olduğu gibi hemen benim bölümümden sonra bana bir destek mesajı yazmış, çok teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi bunu ben uzun süre burada kalmasını, daha doğrusu uzun süre derken hani arşiv olarak burada kalmasını istemediğim için o bölümü kaldırdım. Daha genel geçer konulardan konuşabileceğimiz, hani hem içinde bulunduğum durumdan da feyz alarak sizlere bir şeyler aktarabileceğim, belki de bundan kendinize dersler çıkarabileceğiniz bir bölüm olması açısından yeni bir bölüm kaydetmeyi daha uygun gördüm. Öncelikle yani şu zamanda benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Şimdi geçen bölümü hiç kimsenin dinlemediğini varsayarak konuşuyorum. 50'imin şu an 10. yılındayım ben ve bunu bizimki bir aşk evliliğiydi. Hani ilk 5 yılında hiç problemimiz yoktu. Ondan sonra da zaten çocuk oldu. Ve ufak ufak çatırdamalarla yani şu 5 yıldır böyle bir düşe kalka düşe kalka geliyoruz ve şu anda da açıkçası nahoş konuşmalar olmaya başladı. Hani işin sonuna doğru gidiyormuşuz gibi. Hani bu konuda açıkçası daha detaya girmeyeceğim. Ama sadece şu an artık başka bir şey düşünemediğim için devamlı bir kendimi geçmişe dönük yargılama durumundayım. Hani ne yaptım, neyi daha iyi yapabilirdim ya da neyi önceden kestirebilirdim gibi. Bunları da sizinle paylaşmak için bu bölümü çekmeyi uygun gördüm açıkçası. Şimdi dediğim gibi hafta sonu kampa gittim, yine bir arkadaşım da vardı. Orada da konuştuk genel olarak. Yani ben evliliğimden bahsetmedim de çünkü özel hayatımı insanlarla paylaşmayı ben pek sevmiyorum. Hani özel hayatımı insanlarla paylaşmayı sevmiyorum ama burada toplumu açık bir şekilde paylaşıyorum. Neden? Çünkü ben burada anonim bir şahısım. Burada benim ne ismim ne cismim belli. Açıkçası kendi yakın çevremin, hatta uzak çevremin, hatta beni fiziksel olarak bilen hemen hemen hiç kimsenin böyle bir podcast'ten haberi yok. Ondan dolayı bu anonimliğin arkasına sığınarak burada böyle içimi biraz olsun dökebiliyorum. Şimdi sadece evlilikle ilgili değil burada konuşacağım şeyler. Yani hayatımda memnun olmadığım çok fazla şey var. Ve bunları da geriye dönüp baktığımda neden böyle oldu? Hani ben bunu daha iyi nasıl yapabilirdim diye düşündüğümde aklıma gelen şeyleri burada sıralayabilirim. Hani beni dinleyen genç arkadaşlar da bundan feyz alıp açıkçası kendi gelecekleri için daha sağlıklı planlar, programlar yapabilirler diye düşündüm. Hani hayatımda benim çok fazla bir pişmanlık yok. Şu ana kadar yaptığım çoğu şeyden çok memnunum ve hani Tanrı'nın da beni çok sevdiğini düşünüyorum. Böyle Tanrı'nın her zaman ben istemesem bile ya da düşünmesem bile beni öyle yollara sürüklediğini ve o yolların da bana her zaman mutluluk ve huzur getirdiğini düşündüm. Hani şu an içinde bulunduğum durumu da açıkçası ben bir çıkmaz olarak görmüyorum. Hani bunda da bir hayır vardır ya da bunun sonu da illaki bir şekilde hayır olur diye umut ediyorum. Hani hiçbir zaman umudunu kaybeden bir insan olmadım. Hani sadece hayal kırıklıkları var tabii doğal olarak. Yani insan hayal etmeden yaşayamıyor. Yaptığınız her anda bir şeyler hayal ediyorsunuz. Aklınız her zaman çalışıyor. Yani ya kendiniz için planlar yapıyorsunuz. Kendiniz için olmasa çocuğunuz için planlar yapıyorsunuz. Aileniz için, sevgiliniz için. Hani bu planları yapıp da bu planların temelini kazmaya başladığınızda birden o temele gelip de birisinin beton dökmesi hani maalesef sizi demoralize ediyor. Hani belki 3-5 gün of böyle karamsarlığa da giriyorsunuz. Yani o kadar çalıştım hiçbir sonuç elde etmedi. Ben şimdi aynı şeyi tekrar nasıl yapacağım diye. Ki zaman da geçiyor. Bir yandan da sonsuz bir zaman döngüsü içerisinde değiliz yani. Hepimiz de biliyoruz. İnsan ömrü en nihayetinde 80 yıl, 90 yıl, 100 yıl, 50 yıl, 60 yıl, her ne kadarsa, Allah ne kadar ömür biçtiyse bu kadar bir hayat yaşayacağız. Bunun zaten ilk 5-10 yılını doğru düzgün hatırlamıyoruz. Ondan sonraki 10-20 yılı kendinizi bulma çabası, işte ergenliktir, gençliktir vesaire. Hani zaten özgür bir birey olarak ya da yetişkin bir birey olarak geçirdiğimiz zamanı, yani kendisini erken geliştirmiş olanlar hadi 20 yaş desin, kendisini geç geliştirmiş olanlar 30 yaş desin, çok geç bulmuş olanlar da 40 yaş desin, ama en nihayetinde size sağlıklı adam akıllı yaşayacak zaten bir 15-20 yıl kalıyor. Hani ondan dolayı geçmişinizde çöpe attığınız 3-5 yıl belki 20 yaşında o kadar önemli olmuyor, ama 40 yaşında gerçekten buna biraz daha etkileniyorsunuz. Hani biraz daha fazla moral bozucu oluyor. Şimdi bu arkadaşımla gittiğimizde de yani geçmişimizden konuştuk. O mesela neyi nasıl yaptığından ya da şu an onu zaten yani çok da böyle şey durumu falan gayet iyi, ama insanoğlu biliyorsunuz hiçbir zaman tatmin olmaz. Ona da zaten söylemiştim. Yani mesela kendi işini yapmayan, maaşlı çalışan adam her zaman maaşlı çalışmaktan yakınır. İşte kendi işimi yapsaydım belki şöyle olacaktı vesaire falan filan diye. Kendi işini yapan kişi de her zaman o yaşadığı zorluklardan yakınır. Der ki sabit bir maaşım olsaydı en azından kafam rahat olurdu vesaire. Kısacası herkes devamlı elinde olmayanın peşindedir. Yani o arkadaşla da konuşurken açıkçası ben de kendim böyle geçmişe dönük tahlil etme fırsatı buldum. Hani düşündükçe nerelerde hata yapıyorum vesaire. Dediğim gibi çok büyük pişmanlıklarım yok. Yani yaptıklarımdan çok çok rahatsız değilim. Yani, ah keşke böyle yapmasaydım da şöyle olsaydı diyebileceğim bir durum yok. Ama döndüğümde şunu görüyorum. Mesela şu anki güvensizliklerimi elemine edecek daha faydalı hareketler o zamanlar yapabilirmişim. Ne yapabilirmişim mesela? Şimdi ilk başta düştüğümüz yanılgılardan bir tanesi mezun olduktan sonra hemen bir iş bulup para kazanmak. Tamam, bu zaten olması gereken bir şey, ama orada biz biraz fazla sanki paraya önem veriyoruz. Hani dolayısıyla ben kendi geçmişime baktığımda ve bugüne kadar çalıştığım sektörler, iş yerleri vesaire, bana daha fazla para veren yeri, bana daha fazla şey öğretecek olan yerlere tercih ettim. Biraz karışık gelebilir, açmaya çalışayım. Şu ana kadar çalıştığım yerler bana kendi akranlarımın çalıştığı standart bir ortalama maaşın çok daha üzerinde maaşlar verdiler. Ama şu ana kadar çalıştığım yerlerin hepsinde ben daha rahat çalışabileceğim. Yani beni zorlayacak yerler seçmedim açıkçası. Yani karşıma da çıkmadı. Ben de böyle bir challenge'ın içerisinde olmak için de çaba sarf etmedim. Ama şu an geçmişe bakıp dönüp baktığımda şunu görüyorum. Dolayısıyla benim kendimi geliştirmemi engellemiş o biraz aldığım fazla para. Hani atıyorum mesela uluslararası bir şirkette işte başında 5 tane müdüre devamlı rapor vererek bir oluşum içerisinde olmaktansa ben daha esnaf firmalarında daha fazla para alıp, yani sadece patrona hesap verdiniz. Onda da genelde patronunuzun çok da böyle eğitimli olmayıp da eğer akıllı biriyseniz biraz böyle ufak tefek oyalama taktikleriyle ya da pazarlama taktikleriyle geçiştirebileceğiniz insanlarla çalışın. Dolayısıyla ne oldu? Şu an baktığımda mesela kendi yaşımda kurumsal firmalarla çalışan insanlarla kendimi karşılaştırdığımda bu insanlar çok daha yüksek bir mertebede. Mertebeyle kastettiğim şey şu. Bu insanlar şu anda artık müdür pozisyonunda, işte ne bileyim altlarında bir tane takım yönetmeyi biliyorlar. İşte bu işin detaylarını biliyorlar vesaire. Hani artık böyle management ve senior pozisyonlarda maaşlar alıyorlar ve çok güzel paralar alıyorlar. Ve bu insanlar aynı zamanda çok fazla işsizlik korkuları da yok. Çünkü o kadar kendilerini iyi geliştirmiş durumdalar ki hani bu firmayla işleri bittiğinde başka bir firmada çok rahat iş bulabilecek. Aynı hatta daha iyi maaşları alabilecek pozisyondalar. Ama ben kendime baktığımda mesela şu anda evet ben çok güzel para kazandım. Oraya da geleceğim. Hani para harcama konusuna da geleceğim açıkçası. Çok güzel paralar kazandım ama kendimi bu konuda pek geliştirmedim. Yani esnaf firmalarında kurumsal bir hiyerarşiyi öğrenemiyorsunuz. Dolayısıyla şöyle, ben eğer İngiltere'ye gelmemiş olup da Türkiye'de kalmış olsaydım bunun benim için hiçbir etkisi olmayacaktı. Ama İngiltere'ye geldiğimde, şimdi İngiltere'de biraz sistem farklı. Yani bakkal bile kurumsal bir yapıda çalışıyor. Hani bakkal yanına tezgahtar alacaksa o bile recruitment agency'ler aracılığıyla bu kişiyi buluyor. Ve dolayısıyla da recruitment agency'lerden sizin geçebilmeniz için kurumsal yapıya tam adapte olmanız, bu insanları tatmin etmeyi ya da bu insanlara neler duyması gerektiğini söylemeyi biliyor olmanız lazım. Şimdi ben bunu bilmediğim için, kurumsal yapının çok dışında olduğum için mesela ben burada şu an kendi işim beni tam tatmin etmediğinde tamam o zaman ben maaşlı çalışayım en azından finansal olarak biraz kafam rahat etsin dediğimde ben bana bu şekilde maaş sunabilecek bir iş bulamıyorum. Hani her ne kadar benim tecrübem de olmuş olsa, o da olmuş olsa, bu da olmuş olsa hani şu an benim bulabileceğim işler çok daha basit yapılı işler. Çünkü kurumsal hiyerarşide nerede olduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü kurumsal hiyerarşinin ne olduğunu bilmiyorum. Hani çok da fazla iş aramaya çalışmadım ama kendi işimi yapmak şimdi ilk etapta. Çünkü açıkçası ben daha fazla paradan ziyade kendime daha fazla zaman ayırmayı tercih ediyorum. Ondan dolayı işte sabah 8 akşam 5 ya da haftada 40 saat 50 saat zamanımı verebileceğim bir işten ziyade hani sadece gerekli noktalarda haftada 3-5 saat belli dokunuşlar yapıp geri kalan zamanında da mümkün olduğunca esnek bir biçimde kendime ayırabileceğim. Yani yeri canım isterse çalışabileceğim, canım isterse ne bileyim evle ilgili çözülmesi gereken bir problem varsa onu yapabileceğim. Bir yapı benim daha çok hoşuma gidiyor. Onun içerisinde kalmak istediğim için ben de şu ana kadar çok öyle maaşlı iş aramadım. Ama en nihayetinde kendi işim de bana yeterli geliri sağlamadığında da devamlı bir ikinci alternatif olarak bunu düşünüyorsunuz. Ama şimdi patronken çok basit gördüğünüz bir şey çalışan olduğunuzda karşınıza çok zor çıkıyor. Evet, bu kurumsal hiyerarşi içerisinde ben kendime nasıl yer bulacağım? Çok uzattım bu konuyu. Hızlıca toparlayıp geçiyorum arkasına. Yani demek istediğim şu ki eğer ben kariyerimin başında bana daha fazla para ve daha büyük rahatlık sunan bir firmadan ziyade bana daha az bir para olsa da benim kendimi daha çok geliştirmemi sağlayacak bir firmada çalışmış olsam şu an benim için çok daha sağlıklı olurdu. Şimdi beni dinleyen genç arkadaşlardan varsa da şunu zaten size özellikle söyleyeyim. İş hayatına yeni girdiğinizde size verilen az ya da çok paranın hiçbir önemi yok. Çünkü yani sizin aldığınız maaşın iki katını da verseler aslına bakarsanız o para bir hiç. Yeni bir çalışan olarak ne kadar maaşla zaten başlıyorsunuz ki? Hani bugünün parasıyla atıyorum 5 milyarla mı başlıyorsunuz? Ya ikinci bir firma size 10 milyar mı sundu? Wow, muhteşem bir fark mı? Evet, iki katı muhteşem bir fark olabilir. Ama hayata daha geniş çaplı baktığınızda hani belki bir 30, 40, 50 yaşına geldiğinizde o aradaki 5 milyar hiçbir şey. Hani o aradaki 5 milyar size daha fazla imkan sağlayacak, daha fazla eğitim verecek, daha fazla tecrübe verecek bir firmada çalışmak için göz ardı edilebilecek bir miktar. Ondan dolayı eğer kariyerinizin başındaysanız 3'e 5'e kanmayın arkadaşlar. Tamam, para her zaman güzeldir, insanı cezbeder. Ama emin olun ki o paralar belli bir tecrübeye ulaştıktan sonra sizin gözünüze çerez parası gibi gelecek olan paralar. Dolayısıyla çerez parasına kanıp da asıl hayatınıza size daha fazla gelir ve daha fazla mutluluk getirecek işleri kaçırmayın. Hani bu gözünüze bir filtre olarak dursun. Bir ikinci konu. Tamam, ben ne dedim? Daha iyi para kazandım ama kendimi geliştirmedim dedim. Peki bu kazandığım parayı ne yaptım? Ben bu kazandığım parayı komple çarçur ettim. Nasıl çarçur ettim? İşte kendimi bulma hevesi. İşte bir gittim Amerika'da yerleşmeye kalktım. Ondan sonra geldim İstanbul'da yerleşmeye kalktım. İstanbul'da gittim işte Galata'da denize sıfır bir tane daire tuttum. Orada şey yaptım. Sonra gittim ev aldım bir tane. O evin parasını bir herife verdim. Hala alamadım vesaire o evi sattıktan sonra. Falan filan şudur budur elimdeki parayı hiçbir şekilde tutamadım. Size en büyük verebileceğim tavsiye şudur ki ciddi bir para olmasına gerek yok. Bugünün parasıyla konuşuyorum. Gerekirse ayda 100 lira. Bakın 100 liraya hiçbir şey. Yani şu anda bir yemek parası değil mi? Gerekirse ayda 100 lira size temettü veren hisselerden alıp kenara atın. Ne bileyim işte Tofaş olur, Ereğli Demir Çelik olur. Ya da Bitcoin. Yani hiç fark etmez. Hani hiç dokunmayacağınız, devamlı böyle gözünüzün ekranda olup da sizi kendi işinizden alıkoymayacak bir mantalitede her ay maaşınızdan ne kadar arttırabiliyorsunuz? Yeri gelir 100 lira, yeri gelir 200 lira, yeri gelir 250 lira. Hatta şunu söyleyeyim, bireysel emeklilik sistemindeyseniz eğer mesela bireysel emeklilik sistemi yerine gidin hisse senedi alın. Çünkü Türkiye'de bireysel emeklilik sistemi denilen şey komple bir dolandırıcılık. Hani bakmayın devletin ekstradan üzerine %20-25 vesaire verdiğine, ama Türk lirası zaten aşırı değer kaybeden bir para olduğu için o verdiği en fazla paranın değerini korumak için yeterli. Ama bireysel emeklilik sistemi firmaları da bu para kazanç gibi göründükleri için istatistiklerde çok da başarılı fon yönetmiyorlar. Ondan dolayı aslına bakarsanız çok büyük bir gelirden oluyorsunuz ve bu parayı istediğiniz zaman da likide edemiyorsunuz. Yani bir nakide dönüştüremiyorsunuz. Ama elinizde hisse senedi olursa Allah korusun bir sağlık problemi oldu, evleneceksiniz, oldu, bu oldu. Ertesi günü hisse senedinizi, Bitcoin'inizi, şununuzu, bununuzu nakide çevirebilirsiniz. Hani size en büyük tavsiyem, birincisi müsrif olmaktan kaçının, saçma sapan harcamalar yapmayın. İkincisi birikim yapmaya başlayın en erken zamanda. Emin olun ki o mesela ayda 100 lira, 200 lira kenara atmaya başladığınız hisse senetleri vesaire size 10-15 yıl sonra belki emekli olma şansı sağlayacak. Bu dediğimi çok ciddi bir biçimde düşünün. Bu hakikaten benim size verebileceğim en önemli tavsiyedir. Ben açıkçası bir 10 yıl önce, 15 yıl önce birisi kalkıp da bana bunu söylesin isterdim. Üçüncüsü, çok dünya gezdim. Bunun için çok memnunum. Ama bir türlü yerleşemedim bir yere. Bu da benim açıkçası hatalarımdan bir tanesi. Hani İngilizce'de settle fiilinin Türkçesini ben tam olarak şu anda şey yapamadım. Kafamda çeviremedim ama yerleşmek olarak ben size çevireyim. Ne yaptım ben? Yani zaten çocukluğumdan beri konar göçer olduğum için işte ilkokuldan sonra zaten ayrıldım ben evden. Ondan sonra ortaokul yatılı okudum. İşte pardon, ortaokulu yatılı okumadım. Ortaokul babadan uzak okudum. Liseyi yatılı okudum. Üniversite hepsinden uzaktı zaten falan filan. Ondan sonra işte Amerika'ya gittim. Amerika'dan geldim. İzmir'e yerleştim. İzmir'den sonra İstanbul'da iş buldum. İstanbul'a geçtim. İstanbul'da bile evlenene kadar bir 3-4 yıl geçti. O 3-4 yılda 3-4 tane ev değiştirdim. Evlendim. Bir orada oturdum. Bir burada oturdum. Oradan İngiltere'ye geldim. Şimdi geçmişe dönüp baktığımda ben hiçbir yere yerleşmemişim. Ve hiçbir yere yerleşmediğinizde de bunun üzerine katamıyorsunuz. Birikim yapamıyorsunuz. Yani ileride kendinizi daha güvende hissetmek istiyorsanız bakın mutlaka yurt dışı gezileriniz olsun. Mutlaka dış dünyayı, insanları, kültürleri, coğrafyayı keşfedin. Bunun için de mümkün olduğunca çaba sarf edin. Ama bunu mümkün olan en ufak bütçeyle ve de mümkünse kendinizi bir yere sabitleyerek yapın arkadaşlar. Hatta mümkünse yapabileceğiniz en iyi yatırım bir an önce bir ev almaktır. Ama sakın benim gibi gerizekalık yapıp da ev değerlenince satıp ondan sonra parasını doğru düzgün tanımadığınız bir adama verip kaybetmeyin. Bu da yapabileceğiniz hayatınızdaki en büyük aptallıklardan bir tanesidir. Neyse, konuya dönecek olursam. Hani size en büyük tavsiyem, yani ikinci tavsiyem de bu olsun. Hani gezin, gezenti olun ama durmayı da bilin. Hani yeri geldiğinde. Ve bunun için de doğru bir lokasyon seçin. Türkiye şu an için ne kadar doğru bir lokasyon bunu da bilemiyorum ama hani ne olursa olsun mümkün olunca erken yerleşmeye çalışın. Çünkü yerleştikçe daha üzerine katabiliyorsunuz. Ama devamlı hayata sıfırdan başlamak, evet 18 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında çok büyük problem olmuyor. Hatta çok zevkli ve heyecanlı oluyor ama maalesef 40 yaşına geldiğinizde bu artık çok yorucu olmaya başlıyor. Hele ki yani bir yere kadar bir şeyleri getirip de 40 yaşında yıkıp sonra tekrar sıfırdan başlamak şu an benim için inanılmaz derecede korkutucu bir şey. Kaydımız 18 dakika olmuş. Ben de çok düşünmeden açıkçası bu paylaşımları yapmaya başlamıştım. Bir iki noktaya daha temas edeyim. Ondan sonra bunu da kapatalım. Eş seçimi. Hani evlenmek için acele edin etmeyin, bu komple sizin kararınız. Hani çocukluğunuzdan beri evlilik hayali en büyük evlilik hayatı en büyük hayalinizdir diyelim ki. Bir an önce birisini bulup evlenmek ya da çocuk sahibi olmak istiyorsunuzdur. Tamam, o komple size kalmış olan bir şey. Ama evleneceğiniz kişiyi iyi seçin arkadaşlar. Hani evliliğin bir ömür boyunca sürecek olan bir şey olduğunu gözünüzden göz ardı etmeyin. Çünkü evlilik genelde nasıl oluyor? Ben de böyle yaptım. Birisini buluyorsunuz, ona tutuluyorsunuz, aşık oluyorsunuz. O geçirdiğiniz 6 ay, 1 yıl, 2 yıllık böyle masalsı hayat sizi evliliğe itiyor. Ama bu biraz aslına bakarsanız pahalı bir dükkanın camekanı gibi bir şey. Çünkü evlilikten önce çiftlerin birbirlerine gösterdikleri yüzleri evlilikten sonra çok daha farklı olabiliyor. Bunu nasıl anlayacağız? Anlamak kolay değil. Evet, anlamak kolay değil ama sinyallerini de önden veriyor. Hani daha önceki bölümlerde de narsizmden bahsetmiştim ben. Özür dilerim. Kaydı bölmemek için hiç durdurmuyorum. Ondan dolayı arada böyle öksürüyorum, aksırıyorum vesaire bir şeyler oluyor. Biraz mazur görürsünüz umuyorum ki. Hani önceden kendisine şöyle belli ediyor. Özellikle zaten yani bu evlilik konusunda en büyük tehlike narsist bir insanla evlenmek. Ve narsist bir insanla evlenmek konusundaki en büyük handikap da şu ki narsist insan sizi kendisine bağlamak için her şeyi yapıyor. Hani gözünüzü boyuyor ve gözünüzü kör ediyor. Dolayısıyla siz bir anda bir kendinizi peri masalında bulup o peri masalıyla evleniyorsunuz. Ve narsist insanın tersi de gerçekten çok pis. Kaldırdığım bölümde söylemiştim, şu an tekrar edeceğim onu ama gerçekten çok doğru bir teşhis. Hani alışverişte too good to be true vardır ya, gerçek olamayacak kadar iyi ise bir anlaşma. Hani ya üründe bir hata vardır orada ya da gizli başka bir şeyler vardır. Hani hiçbir ürün sizi çok mutlu edecek ya da ne bileyim sizin için çok önemli bir ürün değerinin çok altında bir fiyata satılmaz. Aşkta da böyle. Eğer siz gerçek olamayacak kadar muazzam bir aşk yaşıyorsanız orada bir yanlış vardır. Çünkü iki farklı kişiliğin bu kadar güzel birbirine uyma imkanı yok. Hele ki farklı altyapılardan gelmiş, farklı kültürlerden gelmiş, farklı coğrafyalardan gelmiş iki insanın birbiriyle puzzle'ın parçaları gibi uyma imkanı yok. Eğer siz böyle bir ilişki yaşıyorsanız şu anda orada demek ki bir sıkıntı var. Orada bir şeyler fazla cilalanmış, fazla güzel gösterilmiş. Normal hayatın akışına aykırı bir durum var. Bu en dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Ben mesela kendi evliliğimden önce bunu görüyordum, hissediyordum. Ama öyle bir şekilde arkasından bu telafi ediliyordu ya da açıklanıyordu ki ya tamam diyordum, hani problem bendeymiş. Ben yanlış bakıyormuşum demek ki olaya vesaire diye. Ama bir yandan da içimde bir şey beni huzursuz ediyordu. Hayır yani böyle yapan bir insanla ben bir ömür beraber olamam. Hani bu işin bitmesi lazım yani, kusura bakma. Ne zaman bunu söylesem hayır sen çok çabuk vazgeçiyorsun şöyle böyle falan filan. Böyle beni bu ilişkinin hiçbir zaman bitmeyeceğine inandırdı. Ama öyle değil. Hani o zaman hissettiğim şeylerin ne kadar doğru olduğunu şimdi görüyorum ben anca. Çünkü o zaman tek amaç varmış. O zaman tek amaç karşındaki kişiyi bir hedef olarak görüp onu kendine bağlamak. Ve bu tek bir kanaldan da olmuyor. Yani sadece sevgiyle bağlamak da olmuyor. Mesela ya benim kendim iyi kötü bir giyim tarzım, bir zevkim vardı. Bu da komple değişti. Çünkü benim giydiğim hiçbir şeyi beğenmez. Onun yerine kendisi işte benim alışverişimi yapar, bir şeyler koyardı vesaire, şudur budur. Ondan sonra ne bileyim benim kendime ait bir müzik zevkim, kendime ait bir yaşam tarzım vardı. Bu da komple değişti. Yani narsist bir insan adım adım, yani o kadar böyle şey ki, o doğuştan gelen bir yetenek mi ya da doğduğu günden itibaren herkese bu şekilde davrandığı için, ki bunu da çok ciddiyim, kendi annesi babasına bile böyle davranıyor narsist insan. Arada tek bir fark var, onlardan vazgeçemeyeceğini bildiği için çok büyük bir problem olmuyor. Ama hani bu çocukluktan gelen bir şey mi, sonradan öğrenilen bir şey mi bilmiyorum ama siz farkınıza bile varmadan böyle adım adım, ufak ufak, kıymık kıymık sizin hayattaki her şeyiniz elinizden alınıp ona bağımlı bir hale geliyorsunuz. Ve bir yerden sonra da bu mesela kendini belli etti. Mesela olaydan çıkmaya çalışıyorsunuz, diyelim ki çıkamıyorsunuz. Çünkü ne zaman siz o olaydan kopuyor gibi olsanız karşınızdaki insan hemen alarma geçiyor. Çünkü orada amaç kendine bağlamak. Ve tekrar sizin istediğiniz kişi vesaire şu bu ve bir şekilde size bunu aktaran birisi oluyor. Hani bir de yani size öyle güzel bir aşk, öyle güzel bir mutluluk yaşatıyor ki. Yani siz de bırakmak istemiyorsunuz zaten. Yani aşk böyle bir şey değil mi? Bahane arıyorsunuz devamlı. Pozitif bahaneler arıyorsunuz. Evet diyorsunuz ya, böyle böyle de olabilirmiş. Ben yanlış düşünmüşüm demek ki vesaire gibisinden. Ama ve lakin işte bu mesela artık işin içinden çıkılamaz bir boyuta geldiğinde benim için bu çocuk oldu. Belki başkası için başka birisi olabilir. Çünkü mesela çocuğa kadar şöyleydi. Diyelim ki benim düşüncelerimin tersine akış başladı. Ben diyordum ki hop bir dakika, yani bu bana gösterdiğin hayat değil ya da bu bana gösterdiğin insan değil. Ben burada bir rahatsızlık seziyorum. Hani bu böyleyse devam etmeyelim. Ben bunu söyleyebiliyordum ama çocuk olduktan sonra bunu söyleyemiyorsunuz. Çünkü çocuk size ayrılsanız da barışsanız da Sevseniz de nefret etseniz de ömür boyu birbirinize bağlayacak olan bir element ve öyle güçlü bir element ki onu ne göz ardı etme şansınız var ne yok sayma şansınız var. Ha bunu yapan illaki oluyor ama bunu yapanları da bilmiyorum. Yani ne anne denir ne baba denir. Hani o da bambaşka bir psikoloji. Hani benim gibi bir insan için çocuk kesinlikle göz ardı edilebilecek ya da vazgeçilebilecek bir obje değil. Dolayısıyla çocuk ortada olduğu sürece de benim bu insanla bağım sürmek zorunda. Böyle olunca da ne oldu? Benim elimdeki tek koz, hani bu iş olmuyorsa bırakalım o zaman kozu. Elimden alınınca artık benim hiçbir şeyde söz hakkım kalmadı. Hani bazen hakikaten demek ki doğru yerde bırakmak gerekiyor. Bazen demek ki göz kamaştıran şeylerden biraz uzaklaşmak, biraz etrafı dinlemek gerekiyor. Yani narsist de olsa olmasa da bir kere kesinlikle kendi hayatınızdan %100 vazgeçmeyin. Ben burada mesela en büyük hatalardan birini bu şekilde yaptım büyük ihtimalle. Çünkü kendi hayatımdan ben çok kolay vazgeçtim. Çünkü beni o kadar mutlu ediyordu ki ben de aynı şekilde onu mutlu etmek istiyordum. Hani o mesela benim yaşam tarzımdan mutlu olmuyorsa ben onun yaşam tarzına uymaya çalışıyordum. O benim giydiklerimden mutlu olmuyorsa ben onun benim için seçtiklerine adapte olmaya çalışıyordum. Ama bu çok büyük bir hataymış. Ben bunu karşı tarafa jest olarak yaptığımı düşünüyordum. Ama bu komple sizi karşı tarafa bağımlı yapan ve hatta arada alarm çaldı, kusura bakmayın. Bu komple sizi karşı tarafa bağımlı yapan, hatta karşı tarafın gözünde de artık sizi sen o olmasa değersiz bir parçaymışsınız gibi bir tarafa çeken bir yapıya dönüşüyor. Ondan dolayı mümkün olduğunca tamam %100 olmasa bile kendi hayatınızın bir kısmını gene devam ettirmeye devam ettirin kısacası. Onun dışında ne söyleyebilirim size? Çocuk çok önemli bir konu. Çocuk yapmadan önce defalarca düşünün. Ben çocuk delisi bir insan değildim ama şunu çok iyi biliyordum ki çocuk farklı bir obje. Hani farklı bir olgu. Çocuk dediğin şey saf sevgi. Ben bunu yeğenlerimden dolayı biliyordum. Ve hakikaten de çocuk yapmanın en büyük motivasyonu bana kalırsa bu. Saf sevgi. Hani kendi annenizi, babanızı, abinizi, kardeşinizi, ablanızı düşünün. Çok seviyorsunuz değil mi? Dayanılmaz derecede seviyorsunuz. Onun için canınızı verirsiniz. Ve büyük ihtimalle aynı şekilde de karşı taraftan bunu hissediyorsunuz. Bu dışarıda üçüncü bir şahısta bulamayacağınız bir şey. Bu inanılmaz büyük bir aile sevgisi, aile bağı. Hani bunu bu dışarıda bulmak, dostunla, eşinle bulmak çok çok çok zor ve yıkılmaz değil. Ama çocuk böyle bir şey değil. Yaptığınız çocuğun biliyorsunuz ki çok büyük bir oranda, yani tabii ki istisnaları var ama çok büyük bir oranda o da sizi canını verecek kadar sevecek ve siz de onun canınızı verecek kadar seveceksiniz. Yani düşünsenize hayatınız boyunca bir kere aşık oluyorsunuz, belki ona hayatınızı feda ediyorsunuz ve bunu bulmak ne kadar zor, bunu bulduğunuzda kendinizi şanslı hissediyorsunuz. Çocuk o şansı kendi ellerinizle yaratmak demek. Hani bundan dolayı açıkçası bir gün çocuğumun olmasını istiyordum. İlişkimiz de gayet güzel gidiyor gibiydi vesaire. Çocuk oldu. Ama işte çocuk ben hala pişman değilim. Hani elinden gelen her şeyin en iyisini onun için yapmaya devam edeceğim. Bu iş nereye varırsa varsın. Ama ve lakin işte o çocuk sizi diğer tarafla sonsuza dek bağlıyor. Hani diğer taraftan %100 emin olmanız lazım. Eğer biraz önce bahsettiğim gibi sıkıntılar varsa hani bilin ki artık onu bırakamayacağınız bir seviyeye geldiğinizde karşı taraf inanılmaz derecede değişecek. Hani çocuk konusu beni şu an çok düşündürüyor, çok üzüyor. Çünkü ben çocuğumu bırakmak istemiyorum ama çocuğumu bırakmak istemediğim için şu an elimden tek koz alındı. Bu ilişkiyi de bırakamıyorum. Yani yoksa normalde çocuk olmamış olsa ben bu ilişkiyi çok uzun zaman önce bırakırdım. Arkama bile bakmazdım ve büyük ihtimalle çok da mutlu olurdum. Hani şu an bile düşündüğümde diyorum ki hala yaşım geç değil. Hani bu saatten sonra da ben tek başıma çok güzel bir hayat kurabilirim. Benim için çok büyük bir kolaylık. Başkasını düşünmek yok. Sadece kendimi düşüneceğim. Daha fazla masraf yok. Daha az masrafım olacak. Hayat bir anda benim için kolaylaşmış olacak. Hani ilk evlendiğimde de bunu hissetmiştim. Özür dilerim tekrar. Hani ilk evlendiğimde de ben kendi masraflarının yani aylık harcamamın yaklaşık iki katını biriktirebilen bir insandım. O derecede güzel para kazanıyordum. Ama evlenince bir anda borç batağına girdim. Artık o borçların içerisinde böyle boğuşurken diyordum ben ne yaptım Allah'ım yani niye ben böyle bir şey yaptım? Hayattan en zevk almaya başladığım anda niye ben kendimi böyle bir sıkıntıya soktum vesaire diye böyle kendimi o sıralarda biraz dövmedim değil. Şimdi de baktığımda evet hani ayrılsam eşimle ya da evleri ayırsak benim için hayat çok daha kolay olacak. Ama işte ben çocuktan vazgeçemem ki. Hani şeyi yapamıyorum. Hani bazı belki anne baba vardır. Hani ne yapalım onun da kaderi buymuş der geçer. Ama yok hani ben o çocuğun en iyi şekilde aile hayatını yaşamasını isterim. Zaten şu anki çabam da ondan dolayı. Ha bu olmuyorsa da elimden gelen her şeyi yapacağım. Göreceğiz bakalım nereye varacak. Hani şu an konuşurken de karşıdan böyle onun gülen bir fotoğrafına bakıyorum. Hakikaten içim gidiyor. Ama bilmiyorum işte. Olay bazen hiç tahmin etmediğiniz yerlere geliyor. Şimdi yarım saat olmuş. Bu yarım saat daha da fazla uzamasın. Ben burada keseyim. Arkasından aklıma geldikçe bir şeyler yine sizinle paylaşırım. Şu ana kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir önceki kaydımı dinleyen arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Özellikle de işte benim derdim benimle paylaşmak isteyen Amerika Günleri Podcast'ın tekrar ismini anmak istiyorum burada. Hani benim için çok değerli. Çünkü şu anda ben hemen hemen hiç kimseyle bu konuyu konuşamıyorum. Ve bir şekilde içimden atmam gerekiyor bunu. Yani onu bölümü kaldırdığım için şu an tekrar anlatayım neden kimseyle paylaşamıyorum. Hani benim kendi ailem zaten bir şeyler paylaşabileceğim bir aile değil. Hani eşimin ailesini çok seviyorum. Ama yani problem yaşadığım kişi eşim olunca onu da kalkıp da ailesiyle konuşma şansım olmuyor. Zaten özel hayatın etrafıyla paylaşmayı seven bir insan değilim. Çok yakın iki tane arkadaşım var. Onlarla ara ara paylaşıyorum. Ama onda da geçmişten gelen böyle bir tecrübe diyeyim artık ona. Mesela üniversite yıllarında da böyle bir ufak depresyona girmiştim ve etrafıma çok kötü şeylerden bahsediyordum ve bir anda etrafım bomboş kaldı. İnsanlar kendilerine kötü şeyler konuşulmasını pek sevmiyorlar. Hani ondan dolayı böyle çok yakın arkadaşlarıma da devamlı böyle nahoş olaylardan bahsedip onların canını da sıkmak istemiyorum. Dediğim gibi daha zaten çok samimi olmadığım kişilerle de hiç özel hayatımı paylaşmak istemiyorum. Ondan dolayı geriye siz kalıyorsunuz sevgili dinleyicilerim. Benim derdim benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.